أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Numan bin Beşir'in anne, babası ve peygamberimizle ilgili bir çocukluk hatırasını dinleyelim. Buhari'de, Müslim'de yer alan bir hadis. Beşir'in oğlu Numan bize şöyle haber veriyor. Annem, babam Beşir'e kendi malı mülkünden oğlu yani ben için, Numan için bir parça hibe etmesini istemiş. Babam önce çekiniyor fakat ardından bu fikir uygun geliyor ve bana bir hibe yaptı diyor Numan bin Beşir. Ama bunu isteyen annem, bu sefer bu hibeye sen peygamberi şahit tutmazsan ben razı olmam diyor. Bunun üzerine babam elimden tuttu. Ben bir çocuktum. Beni peygambere götürdü ve bunun anası Revaha kızı Amre bu çocuk için benden hibe vermemi istedi. Deyince aleyhissalatü vesselam senin bundan başka çocuğun var mı diye sordu. Babam evet vardır dedi. Aleyhissalatü vesselam bir başka rivayette hatta dedi ki sen Numan'a verdiğin hediyen gibi öbür çocuklarına da hibe verdin mi diye sordu. Babası Beşir hayır vermedim cevabını verdi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam sen beni bir zulüm ve haksızlık üzerine şahit yapma buyurdular. Olay net. Kadın Numan bin Beşir için yani annesi Amre bin Teravaha, Beşir'in oğlu Numan için Beşir'e hatta baskı yapıyor belki. İlle de bu çocuğa bir hibede bulun diye. Önce Beşir çekiniyor. Haksızlık olur iddiasıyla belki de. Ya da bir başka endişesi vardır. Veya diğer çocuklarına verecek o anda bir şey yoktur belki de. Bilmiyoruz. Rivayette o bölüm yok. Ama önce bir çekinmesi söz konusu, sonra ona da uygun geliyor bu fikir ve Beşir oğlu Numan'a bir hibede bulunuyor, bir şeyler bağışlıyor. Ama bunu isteyen annem diye Numan anlatıyor, bu hibeye sen peygamberi şahit tutmazsan ben razı olmam diyor bu sefer. Kendisi istiyordu, sonra kendisi dönüp peygamberin şehadetini, peygamberin rızasını bekliyor. Ama öyle değil mi zaten? Biz kendimiz istediğimiz, aradığımız, beklediğimiz, bulduğumuz şeyler konusunda tamam zaten bunu bekliyordum, din ne derse desin, iman ne derse desin demeli değiliz elbette. Yani acaba bu konuda peygamber razı olur mu? O razı olmazsa ben de razı olmam. Bana öyle hoş geliyordu ama peygambere sormadan olmasın bu iş diyor Numan bin Beşir'in annesi Amre bin Teravaha. Bunun üzerine baba Beşir oğlu Numan'ı ki bir çocuk daha tutuyor elinden ve peygambere götürüyor. Diyor ki ya Resulallah Amre'nin kızı Revaha yani bu çocuğun anası hanımım öyle ifade ediyor. Bu çocuk için benden bir bağış yapmamı istemişti. Benim bu çocuğa bir bağış yapmamı istemişti. Ben de onun üzerine senin huzurundayım diye kendini arz edince aleyhissalatü vesselam senin bundan başka çocuğun var mı diye soruyor. Babam evet diyor. Ya da aleyhissalatü vesselam bir başka rivayette şöyle bir soru daha ekliyor. Peki sen Numan'a verdiğin hediyen gibi öbür çocuklarına da bir bağışta bulundun mu? Başka hediyeler vermen söz konusu mu diğerlerine de? Beşir hayır cevabını verince aleyhissalatü vesselam, sen beni bir zulüm ve haksızlık üzerine şahit yapma buyuruyor. Demek ki bu bir haksızlık, bu bir zulüm. Buna bir de peygamberin onayını almaya çalışmak elbette haksızlığa, peygamber mührü vurmak manasına gelecek ki peygamber buna evet demeyecektir. Bizim için de öyle değil mi? Dost bildiğimiz, yakın bildiğimiz, sevdiğimiz, hısım akraba, konu komşu veya bir başka arkadaşlık bağıyla bağlı olduğumuz bir insan, hayatının nice bölümlerinde Müslümanca bir hayat sürse de, bir bölümünde yanlış, bir bölümünde hatalı olduğu konuyu gelip bizim tasdikimize sunsa ne yapmamız gerekir? Allah'ın onaylamadığını ben de onaylamam demek zorundayız. Mesela evi, eşyası, yemesi içmesi, giyim kuşamı, elbiseleri ve diğer kullandığı malzemeler konusunda biraz da vesveseye kapılıp onların temizliğinde çok titiz davranan birisi düşünün. Mesela 11 defa yıkamadan temizlenmeyeceğine inansa, kapkacağın ya da elbisesinin, başörtüsünün, ayağının, ayakkabısının gibi. Var mı İslam'da o kadar? Olmaz değil mi? Eğer suyu yıkamak gerekiyorsa bilmem. Sabunu da yıkasınlar önce. Yani su ve sabun temizse, onu 3 kere yıkadınız mı? Temiz. Hadi 7 kere yıkadınız, o zaman tertemiz olacak. Pak, tertemiz. Peki ondan ötesi için, ama bak daha temizlenmedi değil mi, 7 oldu, 8. yıkamak zorundayım değil mi diye birisi size danışıyor, sizin onayınızı istiyorsa, net bir tavırla, hayır İslam'ın temiz dediğine ben pis diyemem demek zorundasınız. Peki İslam'ın edep dediğine edepsizlik, İslam'ın ahlak dediğine ahlaksızlık, İslam'ın güzel dediğine çirkin ve kötü demeye kimin hakkı var? Yapıp ettikleriniz, çevrede gördükleriniz, size sunulan bütün hayat bölümlerinde siz İslam'ın onayladıklarına, evet dediklerine başka ne diyebilirsiniz? Siz de onaylayacak ve evet diyeceksiniz değilse, yoksa siz Allah ve Peygamber'den daha mı iyi biliyorsunuz ya da kendinizi Tanrı mı zannediyorsunuz demezler mi adama? Ebu Davud'da yer alan, aynı zamanda Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde de bulabileceğiniz bir hadis. Ebu Said rivayet ediyor. Biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanındayken bir kadın geldi ve ya Resulallah, kocam Safvan bin Muattal namaz kıldığım zaman beni dövüyor. Oruç tuttuğum zaman iftar ettiriyor, bozuyor orucumu. Sabah namazını güneş doğmadan da kılamıyorum diye şikayette bulunuyor. Allahu Ekber. Sahabeye bakın, peygamber dönemi, karısını namaz kılıyor diye dövüyor, namazdan dolayı dövüyor, namaz sebebiyle karısına dayak atıyor, oruç tuttu diye iftar ettiriyor, zorla orucunu bozuyor, bir de nice günler belki ya da zaman zaman güneş doğduktan sonra sabah namazı kılmaya mecbur bırakıyor. Nasıl şey dediniz değil mi? Ama bir de karşı tarafı dinlesek, galiba toplumsal bir belamızın eşiğindeyiz. Bir tarafı dinledik mi, yüklen abalıya, vur karşıdakine, onun suçu zaten baştan tescil edildi zannediyoruz. Durun bakalım, aceleye ne gerek var? Ha bir de karşıdakini dinleseniz, acaba onun kocası Safvan, Muattal'ın oğlu Safvan ne dedi ki bu durumda? Hatta işe bakın, Safvan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaymış. Ona kadının söylediklerini soruvermiş aleyhissalatü vesselam. Bunun üzerine Safvan şöyle cevap veriyor. Ya Resulallah, namaz kıldığım zaman beni dövüyor sözüne gelince. Evet, aynen öyle ama o iki sure okuyor Fatiha'dan sonra, ben onu nehyediyorum. Başka bir sebep yok ki. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, insana bir sure yeterlidir buyuruyor. Safvan devam ediyor sözüne, oruç tuttuğum zaman iftar ettiriyor, zorla orucumu bozduruyor sözüne gelince, evet doğru ama o sürekli oruç tutuyor, Bense genç bir adamım, sabredemiyorum, dolayısıyla orucunu bozduruyorum diyor. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, kadın kocasının izni olmadan oruç tutamaz buyuruyor. Tabi diğer hadislerden öğreniyoruz, Ramazan orucu dışında ya da Ramazan orucunda tutamadığı, Allah'ın izin verip de tutamadığı oruçların zorunlu kaza döneminde kocasının iznine gerek kalmayacak. Hatta annelerimizden öğreniyoruz, yani aleyhissalatü vesselamın hanımlarından öğreniyoruz, bir senenin Ramazan'ında tutamadıkları oruçların kazasını ta öte senenin Şaban ayına kadar erteledikleri oluyormuş. Yani yarın Ramazan'da tutamadığım orucu kaza edeceğim diye kocasından izin alan bir kadın, kocasının hayır yarın tutma demesine de ama canın isterse mecburum ben, Ramazan orucu bu, başka çarem yok demesin, yarın yerine bir başka yarın tutuversin. Çünkü Şaban ayına kadar onlar yine vaktinde kaza edilmiş olurlar. Ama Şaban ayı geldi de hala hayır seneye yok öbür seneye deniliyorsa, o zaman elbette Allah'ın hakkı kul hakkının önüne geçecektir. Bazen bu karıştırmalar, bu karşılaştırmalar insanları bedbahtlığa, bedbinliğe, huzursuzluğa sevk ediyor. Mesela daha iyi Müslüman olmaya sevdalı 3-5 genç kızla tanıştım. O kadar ateşli, o kadar canlı, o kadar heyecanlı bir şekilde iyi bir Müslüman olmanın hesabını yapıyorlardı ki, hatta cesaret bulsalar, diyebilseler, kesinlikle evlenmeyeceğiz. Yani bir erkeğin, kim olursa olsun, kocamız makamında da olsa bir erkeğin emir ve direktifleriyle biz Allah'a kulluk programımızı bozamayız diyesleri vardı. Derken bu işin mantığını makul biçimde anlatmaya başladılar. Mesela dediler, apartmanda karşı dairedeki hanım kızların, yani komşumuzun kızlarının bizden Kur'an öğret diye bir teklifleri varsa, böyle bir konumdaysak, yani Allah'ın hakkıyla baş başa karşı karşıyaysak, o ara diyelim evliyiz ve kocalarımız da biri bizi yanımıza çağırıyorsa, yani gel yatağa ya da yanımda ol ya da dizine yatsam ya da bağrına yaslansam gibi zevkine bir hareketle bizi yanlarına çağırsalar, kesinlikle kocamın hakkı sonra, Allah'ın hakkı önce olur ve komşumun kızlarına Kur'an öğretmeye giderim dediler. Enteresan değil mi? İlk bakışta çok önemli bir kıyas. Yani nasıl da bildiler, Kur'an öğretmeyle uyumayı, oynamayı, oynaşmayı nasıl da mukayese ettiler. Birisi kocanın hakkıydı, birisi Allah'ın hakkı. Öyle söylediler. Ama Allah verdiği kabiliyeti hayırda kullandırsın. Benim aklıma başka bir şey geldi o arada ve pat diye söyleyiverdim. Ya deme dedim. Demek sizin Rabbiniz komşu kadının kızları öyle mi? O komşu kadının kızlarının Kur'an öğrenme hakkıyla kocanızın memnun olma hakkını kıyasladınız. Onu Rab kabul ettiniz, beriki köleniz durumundaydı zaten. Canı isterse sonra bir başka zaman gönlünüz olunca giderdiniz yatağına ve böyle bir kıyaslamayla siz Rabbinizi beyan ettiniz öyle mi dedim. Tabi hiç düşünmemişler. Öyle olmaz değil mi? Komşu kadına Kur'an öğret diyen Allah, kocana memnuniyet ortamı hazırla diyen de Allah. Yani değilse Allah için söyleyin. Bir kadın kocasını ne diye memnun etmeye çalışsın? Karşılığında cennet yoksa, karşılığında Allah'ı razı etmeyecekse, yani Allah'ın rızasının yolu kocasını memnun etmekten geçmiyorsa, kadın köle mi kocasına? Hayır, asla ve kat'a. Ama Allah öyle bir sistem, öyle bir düzen kurmuş, demiş ki kadınlar kocalarını memnun da ederler, namazlarına da dikkat ederler, bir de namus ve iffetlerinin muhafızı olurlarsa, cennete demiştir de ondan memnun edecek, değilse kocanın hakkı filan değil, Allah dedi diye yapılacak. Safvan devam ediyor sözüne. Neydi karısının itirazları? Diyordu ki kocam Safvan bin Muattal, namaz kıldığım zaman beni dövüyor, oruç tuttuğum zaman iftar ettiriyor, sabah namazını güneş çıkmadan da kılamıyorum demişti ya. Safvan cevap verdi, ya Resulallah evet aynen öyle ama namaz kıldığım zaman dövüyor sözüne gelince o iki sure okuyor. Ben bunu nehyettim. bir tane okusa da yeterli olacağını beyan ediyordum. Kabul etmedi. Belki ondan işte burada kendisi söylesin dercesine durumu beyan ediyor. Sonra oruç tuttuğum zaman iftar ettiriyor, zorla orucumu bozuyor sözüne gelince, evet ama o sürekli oruç tutuyor. Bense genç bir adamım, sabredemiyorum onun için böyle diyor. Ve aleyhissalatü vesselam kadın kocasının izni olmadan oruç tutamaz buyuruyor. Safvan üçüncü itirazına, üçüncü suçuna da açıklama getiriyor. Diyor ki güneş doğmadan sabah namazını kılamıyorum sözüne gelince. Evet aynen öyle ama biz çok uyumakla tanınan bir aileyiz. Bazen güneş doğuncaya kadar uyanamıyoruz. Biz ehli beytten böyle biliriz. Uyanır uyanmaz kılarız, hatta güneş doğsa da deyince aleyhissalatü vesselam uyandığın zaman hemen kıl buyuruyor. Yani uyu boş ver, ne zaman uyanırsan öyle değil. Eğer böyleyse, yani aslında kılmak istiyorsa bir kişi, uğraşıyorsa, didiniyor, çalışıyor, çabalıyorsa ama uyanamıyorsa bu onun için bir mazeret olacaktır. Zaten namazın kazaya kalmasında İslam'ın belirlediği üç sebepten birisidir. Birisi uyku, birisi unutma, diğeri de savaş diyebiliyorum. Yani insan uykuda geçirdiği namazı uyanınca hemen kılacaktır. Unuttuğu namazı hatırlayınca hemen kılacaktır. Savaşın şiddet ve çetin ortamı onun namaz kılmasına engel olmuşsa ki mümkün, o zaman da sükunete erer ermez namazlarını kılacaktır. İşte bu onlardan biri olunca bir mazerettir diyoruz. Ama yatsı namazı vakti girmiş, ezan ile bu beyan edilmiş, hadi namaz kılanlar bari siz hiç olmazsa kendiniz ama en iyisi bir de namaz kılması gereken arkadaşınız, eşiniz, dostunuzla beraber haydi namazgaha, haydi camiye, haydi mescide denildiği halde ısrarla, haydi felaha denildiği halde ısrarla, tekrarla, onu duysa da duymamış ama çoğu zaman gerçekten de duymamış olan namaz kılanlar, o ara dünyanın geri kalan programını, o günkü yapabileceklerinden arta kalanları, vadeli çalışmasının gereği gündüz yapabileceklerinin akşama kalanlarını tamamlamaya çalışırken, saat 8 olmuş, 9 olmuş, 10 olmuş, 11 olmuş, 12 olmuş, yani şimdi kullanılan saat hesabıyla gece yarısından öteye nakledilmiş, hatta belki seher vaktine bir saat kala ancak kişi gözlerine şeytanın aşırı bir baskısıyla uyuyuvermiş, uyuyakalmışsa, bir saat, iki saat sonra sabah namazı vakti girdi diye onu kim uyandırabilecek? Hatta gündüz yapmayacağı şeylerle bütün bedenini sarsmış, darmadağın etmişse, fikir dünyası allak bullak olmuş, neye yaradığı bilinmez işlerle, mezarda kendisine rahat ve huzur kazandırıp kazandırmayacağı bile tartışılmaz meşgalelerle, darmadağın olmuş bir dünyanın insanı olarak gece kendisini yatağa fırlatıvermiş, ya da yatakta demeyin isterseniz, kendisini hatta yumuşacık bir ortama gömmüş, sağdan soldan belenmiş bir desteklenmiş bir vücutla uykunun kollarına kendisini prangalamış gibi bir uykuya yatma işi kişiyi sabah namazına uyandırmıyorsa mazeret mi bilmem. Sıcak yaz günü pamuk tarlasında çalışan bir müezzin efendi bilirim, sabah namazına kalkamamanın heyecanı ve ızdırabıyla sanki suçluyordu kendisini. Tenekeler bulmuş, saati üzerine koymuş ya da içinden gürültü yapsın diye, belki yanına düşsün diye böyle aletler, edevatlar geliştirmişti. Ama her şeye rağmen uyanamıyordu. Sonra çareyi biraz da samimiyetinden dolayı Allah ona buldurmuş diyeyim. Çünkü halının üzerinde değil, tahtanın üzerinde yatmaya başlayınca sabah namazına kadar hem kaç defa kalkma imkanı buluvermişti. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hanımlarının yeğenlerinden biri peygamberin gece hayatını da şöyle takip etmek, yani örnek almak için öğrenmek zorunda olduğunu beyan edip orada kalmaya niyetlenir. Aba denilen şöyle kalın bir kumaştan bir elbisesi, üst elbisesi vardır peygamberimizin. Onu her zaman galiba zannediyorum ikiye katlayarak yattığından dolayı üçe veya dörde katlar da peygamber için yumuşak olsun diye, hani sevdiğinden dolayı öyle yapmaya çalışır. Ama aleyhissalatü vesselam der ki onu eski haline getirin. Çünkü değilse gece namazına kalkmaya engel olur. Tabi biz gece kalkmak istemiyoruz diyeceğim neredeyse. Galiba ondan dolayı daha yumuşak yataklar olsun istiyoruz. Ama biz böylece istikbali kurtarmaya, cenneti dünyaya taşımaya çalışıyoruz. Ya cennet yataklarda yatıyor, ya istikbalin endişesini çoktan garantiye almış gruplarda oturuyoruz. Şimdi Safvan bir muattalı dinlediniz, hanımını da dinlemiş idiydiniz. Söyleyin, Safvan mı haklı, hanımı mı? Bence ikisi de haklı. Çünkü Allahu Zülcelal Nisa suresinde sizin önce bildiğiniz din ile size sunulan din çatıştığı zaman, eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, bunu Allah'a ve Peygamber'e arz ediniz. O zaman sizin için en güzel yorum, en hoş bir çözüm bulmuş olacaksınız diyordu. Yani Allahu Teala Safvan ve hanımı için bu ayete göre gidin peygambere onun dediğini tutun dediğinden dolayı ikisi de haklı ve güzel davranmışlar anlamına gelir. Nisa 59. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman iddiasında olanlar. Ey inandığını söyleyenler. Ey ben mümin olmak istiyorum. Gereği neyse yerine getiririm demeye hazır bu iddiasını ortaya koyanlar. Öyleyse buyurun, iman ehli olanların yapacağı şeylerden biri, atiullah, itaat edin Allah'a, dinleyin onu, ne dediyse yerine getirin, ve atiur Rasul, peygambere de itaat edin, mutlak boyun eğin, dediğini dinleyin, isyan ve itiraz etmeyin, ama bir de ve ulil emri minküm, size emretme makamında olanları da dinleyin. Kadın mısınız? Kocanızı dinleyin. Erkek misiniz? Arkadaşınızı dinleyin. Çocuk musunuz? Babanızı dinleyin. Ya da bir Müslüman olarak bir Müslüman kardeşinizin size emretme yetkisini bilin ve gerekiyorsa dinleyin elbette ama fe in tenazatun fi şeyin o size emreden ile sizin bildiğiniz niza halindeyse önceden bildiğinizle şimdi emredilen tersse birbirine aykırıysa birbirinden farklıysa o zaman ferudduhu ilallahi ve rasul. Hadi buyurun, Allah'a ve Peygamber'e lütfen işi onlara havale edin. Eğer in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir, Allah'a inanıyor, Allah'a iman güvencesine sahipseniz ya da Allah'a imanın emanında olmak istiyorsanız, bir de ahirette hesaba çekileceğinize inanıyorsanız, öyle yapın, Allah'a ve Resulüne müracaat edin. Zalike hayrun ve ahsenu tevila. Bu elbette sizin için daha hayırlıdır dediğinden dolayı, ben öyle anlıyorum. Hem Safvan'ın hem de hanımının yaptıkları en güzel bir harekettir. Müslümanlar bugün böyle yapıverseler ne kadar rahat, ne hoş bir huzur kazanmazlar mı? Karı koca, ata evlat, kardeş kardeş, arkadaş arkadaş, komşu komşu, ortak ortak, her Müslüman birbiriyle, eğer önce bildiğiyle ondan gelen emir, kendi kafasındakiyle yeni öğrendiği hayat, hakikat, çatışmalı ise, çatışma halindeyse müracaat ediversinler Allah ve Resulüne. İkisinin de dediği doğru ya da birinin dediği doğru ya da ikisininki de yanlış olabilecek. Ama yeni öğrendiklerine göre hayat en doğrusu olacaktır. Ne demek yani ikisi de doğru olur mu? Olur bazen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her bölümünde tek bir şekil doğruyu ortaya koymamış, birden fazla güzellikler ortaya koymuştur İslam. Birisi birini, öteki diğerini savunabilir, ikisi de doğru der, kabul ederiz. Onlar da kabul ederler ve ısrar etmezler. Bazen ya da çoğu zaman biri mi doğru, diğeri yanlış mı olur dersiniz? O zaman yanlış olanın yanlışlığı karşıdakinin sözünden değil, Allah ve Resulü öyle dediği için olunca, beri ki yanlışını peygamber dedi, Allah dedi diye rahatlıkla kabul eder ve gönül huzuruyla teslim olur. Diğeri de şımarmaz. Oh, ben dedim de nasıl? Benimki doğruymuş, gördün mü? Hayır der muhatap. Senin dediğin değil, Allah'ın dediği doğruymuş. Sen hamd et Allah'a, Allah'ın dediğini bilmişsin. Ben de sana teşekkür ederim. Bana bir doğruyu öğrettin diyecektir elbette. O da birbiriyle kardeşliği bozmayacak. Bazen ikisininki de yanlış olabilir. Ki mümkün İslam diye, İslam dedi diye hareket edebilirler ama haberdar olmadan bir yanlışa sapmış veya bir doğrudan sapmış bulunabilirler. O zaman da her ikisi de Allah ve Resulünün dediği doğruda birleşir. Onu hayata hakim kılarlar. Demek ki namazda bir sure de yeter. İki sure okursa okusun ama kocasını nafile namaz kılmak için bekleten bir kadın için böyle bir yasağa inanıyoruz. Demek ki oruç tutmasa da olur ama kocası izin verirse tutsun tabii kadınlar nafile oruçlarını. Lakin kocasına rağmen, her şeye rağmen tutma iddiasında olmasınlar. Çünkü ne diye oruç tutacaklardı? Allah'ı memnun etmek için. Allah peygamberi vasıtasıyla bize haber gönderiyor. Kadınlar kocalarını oruç tutarak değil, onları farklı memnun ederek de beni razı edebilirler diye. Bir de güneş doğunca namaz kılınır mı? Yani güneşten önce kılmak zorunda değil miyiz? Evet elbette öyle. Sabah namazı güneş doğmadan kılınmalı. Fecir doğunca başlar sabah namazı vakti. Güneş doğunca biter ama insanlar buna rağmen insanlıklarından dolayı güçleri bitmiş bir noktada güneş doğmadan önce uyanamamışlarsa, güneş doğduktan sonra ne zaman uyanmışlarsa hemen sabah namazını kılıvermeliler. Tabii bir süre bekleyip işrak vakti dediğimiz bir 45 dakika kadar bekledikten sonra mı dersiniz? Elbette öyle daha güzel olacaktır. Ama öğlen namazı vaktinden önce, yani güneş tam tepedeykenkinden önce o sabahın namazı kılınmalıdır elbette. Hem de sünnet ve farzıyla kılınacağını biliyorum. Allah kıldığımız namazları hayatımızın direği, dinimizin direği kılsın. Razı olduğu bir hayata götürücü namazlar eylesin ve namazlarımızı kabul ederek dinimizi ayakta tutsun. Bizi onlarla canlı eyleyip razı olduklarından kılsın. İbni Abbas'tan İmam Müslim haber veriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ravha denilen bir yerde bir kafileye rastladı. Hadisin sonundan anlıyoruz. Dönem haç mevsimi. İnsanlar kafile kafile hacca gidiyorlar. Bunlar kimlerdir diye sordu aleyhissalatü vesselam. Dediler ki Müslümanlarız. Yani bir kişinin kim ve kimliği ne olduğunun anlamını kavradık mı bu bölümle? Kimsin sen? Nesin? Önemli olan nedir? Doktorum. Yok ben baytar. Ya da ben sanatkar. Veya ben futbolcu. Ya da ben zengin. Veya ben hasta, ben fakir. Öyle değil. Önce inancınla sen kimsin? Hayata bakışın önemli. İnsan anlayışın. İhtiyaç mantığın önemli. Sen kimsin? Diğer insanlara nasıl baktığın önemli. Sen kimsin? Hangi grup inanç sistemine sahipsin? Nesin sen? Kimsin? Necisin? Müslümanlarız dediler. Ve karşılık olarak da onlar sordu. Peki ya sen kimsin? Peki o da mı Müslümanım demeliydi? Ama o Müslümanlığın şiarı, o Müslümanlığın örneği ve önderiydi. Bunu öylece söyleyecekti elbette. Yani Müslümanlık benden kaynaklanıyor. Allah yeryüzünde İslam'ı benimle anlatıyor anlamına ben Allah'ın Resulüyüm buyurdu. Peki aynı şekilde sen kimsin diyene ben hocayım mı desin birileri? Ben öyle denileceğini zannetmiyorum. Hatta telefonda veya bir başka ortamda ben hocayım demesinin ne anlamı var? Birisi telefonla arıyor ya da bu zat-ı muhterem birilerine telefon ediyor. Karşıdakine kendisini tanıtmak için ben falan hoca buyuruyor. Ama çaresiz mi dersiniz? Evet, ben de biraz hak veriyorum. Yani o mutlak kendini kendince adı soyadı babasının adı neyse kabilesiyle söyleyince insanlar tanımıyorlar. Artık onu öyle hoca biliyorlarsa ne yapayım? Allah affetsin hocayı da hoca bileni de. Ama söyleyin birilerinin kendilerini hoca tanıması ve tanıtması, birilerinin onu hoca bilmeleri, Bilenler ve bilinen açısından bir tehlikenin eşiğine götürmez mi toplumu? Din hocaların dini haline gelmez mi o zaman? Yani neden öyle? Efendim bunu bir hocaya soralım. Yani bir bilene soralım gibi elbette bir hoca, yani o konunun hocası olsun ama neden herkes kendi bildiklerinin hocası değil o zaman? O zaman ben de kabul edeyim. Senden fazla bildiğim bölümün ben de hocasıyım diye. Ama mesela namazı sen kadar bilmez, Kur'an öğrenilmesini, öğretilmesini sen kadar bilmez, peygambere dinin dayandırılmasını sen kadar bilmez birilerine sen neden hoca olmuyorsun öyleyse? Sen de öğretmeye başla, ben de öğretmeye devam edeyim. Sen de birilerine hoca ol, ben de sana hoca olayım. Ama değilse, ben de Müslüman, sen de Müslüman olmak zorundayız. Sen sorunca bana, hayrola, senin dinini ben mi bilmek zorundayım diyelim de ondan değil mi? Sen de onun için korkuyorsun galiba. Evet, onun için Allah kimseyi hoca etmesin dediğim olur bazen. Yani özel bir sınıf, İslam'ın temsilcisi bir sınıf olmaktan korkmak zorundayız. Ama İslam'ı daha iyi bilenler olarak bunun şeref olduğunu, daha iyi bilmeyenler olarak da bunun şereften yoksunluk olduğunu elbette Müslümanlar baştan beri biliyorlar. Sormuşlar onlar da, peki ya sen kimsin? Ben Allah'ın Resulüyüm demiş o da. Aleyhissalatü vesselam. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırarak az yukarıya doğru şöyle, ya Resulallah buna haç var mı diye sormuş. Aleyhissalatü vesselam da evet ona haç, sana da sevap vardır buyurmuş. Aa, çocuklar hacca gidecek. Hem minicik küçücük annelerinin elleriyle yukarıya kaldıracakları kadar küçük çocuklar. Evet, onlara haç, yaptıranlara da sevap var. İhtiyacı varsa anne ve babaların götürsünler. Hem bir arkadaş 3 yaşında kadar bir çocuğunu hacca götürdüğünü beyanıyla anlatıyordu. Diyordu ki, inanın çocukla tavaf ederken daha rahat ediyordum. Çünkü Müslümanlar yardım ediyorlar ve tavaf da önümü açıyorlardı sanki. Hatta enteresan bir olay yaşadığını gülerek anlattı. Ben çocuğu sırtıma koyuyordum. Çok öyle uzun boylu değil arkadaş. Çocuk sırtındayken hani biraz daha boy kazanmış olacak ya, o haliyle bile neredeyse bir de bizden uzun bir adam vardı önümüzde. Çocuk iştaha gelmiş şöyle ense köküne veya başına saçı, yok herhalde galiba, vuruvermiş şöyle alabildiğince kendi gücüyle. Adam aniden ne oldu diye dönmüş bakmış gibi çocuk, o çocuğu da sevivermiş tabii o haliyle. Elbette sevmez mi çocuklar, sevilmez mi dersiniz? Hatta bir Müslüman soruyordu, acaba çocuklar, hadi bir de torunsa neden çok seviliyor ki? Günahsızlar sevilir tabii, ne kadar masum ve rahat. Elbette severiz onları dememiz gerekiyor. İbn Ömer anlatıyor, Müslim'de ve Darimi'de göreceğiniz bir hadis. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, dünyada nimetler vardır. Dünyanın en iyi nimeti, saliha bir eştir. Hadi, hemen karar alalım. Adını Saliha yapalım öyle mi? Olur. Seninkinin de adı Saliha olur. O kadar bir nimet olur yani. Hiç olmazsa mesela Haşin, Sert filan bir isimse onu Saliha elediniz mi? Dua etmiş olursunuz belki de sürekli. Ya Rabbi benim eşimi Saliha ile dercesine. Ama elbette öyle değil. Onun Saliha olması inanç konusunda Saliha olması, amel konusunda saliha olması anlamına gelmez mi? Ebu Umame'den Beyhaki'de var. Cami-i Sagir'de de görebilirsiniz. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Şükreden kalp, zikreden dil ve saliha bir kadın din ve dünya durumunu belirler. Bunlar insanların yığdıklarından daha hayırlıdır. Tekrar ediyorum. Bir insanın kalbi şükretmeyi biliyorsa, Allah'ın nimetlerini Allah'a kullukta kullanma niyetini taşıyabiliyorsa, çünkü kalbin şükrü, hamd etme makamında olması anlamına gelecek Allahu Alem. Yani aslında hamd ile şükrün şöyle bir farkını biliyoruz Kur'an kaynaklı. İ'melu âle Davud'e şükran diyor Allah. Ey Davud oğulları, Amellerinizi şükür ameli olarak yapın. Yani şükreden bir amel, amel eden bir şükredici olun anlamına. Ama ve kul elhamdülillah diyor Allah. Yani elhamdülillah deyin. Demek ki şükür amelle, elhamdülillah da dille olurmuş. Buna göre şükreden bir kalp, kalbin ameli olarak şükür ortaya konulacak anlamına gelmez mi? Bu da kalbin amelinin niyet olduğu gerçeğini hatırlatıyor bize. Demek ki kalbiniz Allah'a şükretme niyeti taşıyorsa, Allah'ın nimetlerini Allah'a kullukta kullanıyorsanız, bir de zikreden dil, yani diliniz, sözünüz ve sözcülüğünüz Allah'ın Rab ve İlah oluşunu, Kur'an'ın kitabınız oluşunu, İslam'ın dininiz oluşunu, Aleyhissalatu vesselam'ın peygamberiniz oluşunu, Müslümanların kardeşleriniz oluşunu gündemde tutuyor. Bunu ifade ediyorsa, bunu hatırlıyorsanız, bunu hatırlatan sözler söylüyorsanız ve üçüncüsü hanımınız salihâ ise, yani hanımınızın hayatının tümü baştan sona, tabi insan olmasından kaynaklanan istisnalar hariç, hep inancın gereği bir ameli hayatsa, bazen günaha girecek, bu ona engel değil. O istisnadır, kuralı bozmaz zaten. Ama hanımınızın, yani bir kadının, bütün bir hayat programı, oturmasından kalkmasına, sabahından akşamına, yatmasından yuvarlanmasına kadar, hepsi inancın gereği bir hayat, inançtan dolayı yaşanan bir hayatsa, yani ameli salihse ki kadın böylece saliha ise, bu o insanın din ve dünya durumunu belirler ki, bütün bunlar şükreden kalp, zikreden dil ve saliha bir kadın, insanların yığıp durduklarından elbette daha hayırlıdır. Bir ev, bir daha, 11 daha, 111 daha eviniz olsa ne yazar? Bir iş yeri, bir şube, 11. şube, 111. şubeyi koysanız kenara ne fark eder? Bir yığın para, bir yığın daha olsa, hayalinizin ötesindekileri gerçekleştirseniz, dünyayı yığsanız, Kur'an ifadesiyle, yığdığınız dünya, hatta bir benzeri daha olsa, yığdığınız dünyayı dolduracak altın olsa, mil'ül ardı zeheben, ya da yığdığınız eş, dost olsa, tanıdık, bildik olsa, oğul, kız olsa, bütün insanları tanımanız, telefon rehberiniz yığıntı olsa, cironuz yığıntı olsa, hesap kitabınız yığıntı olsa, ya da eşyanız yığınlarla olsa, söyleyin, şükreden kalp, zikreden dil ve saliha bir hanımınız yoksa ne fark eder? Ebu Davud'dan bir hadis, Ukbe bin Amir anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki, nikahın hayırlısı kolay olanıdır. Nasıl yani? İşi peygamber platformunda değerlendirmezseniz, bunu söyleyen peygamber, yani Allah'ın elçisidir diye düşünmezseniz, söylenen sözlerden herhangi biridir mi ki acaba? Bunu hoca mı söylemiş, takvim yaprağında mı gördünüz? Ya da tesadüfen rastgele yerde bulduğunuz, yere atılmış bir kağıtta okuduğunuz bir yazı gibi mi okudunuz? O zaman size sözüm yok. Çünkü o zaman istediğiniz gibi anlayabilirsiniz. Nikahın hayırlısı kolay olandır. Mesela nasıl yani o zaman? Dinsel bağlamda düşünmeyince, efendim nikah konusunda madem hayırlısı kolay olansa, ne haber kız? Bana he misin? He lan, tamam öyleyse, hadi nikah kıydınız. Kolay oldu ya. Öyle değil. İslam dini ona bir kural koymuşsa, o kurallar konusunda zorlaştırıcı olmadan, yani nikah evliliğin başıysa, evlilik temellerinin atılışını zorlaştırmadan, karşı tarafa sıkıntı vermeden yapılan nikah, kolay olan ve böylece hayırlı olandır. Hayır! Hayır diye tepinenler, ben şu olmadan olmaz nikah evet demem diyenler, Allah onlara kulak versin, sonra bir kere çınlasın da ne anlama geldiğini bilsinler. Niye? Yani mesela bu tür bir konuşmanın arkasından, hayırların arkasından bir kız tayfasına demiştim ki, Aa, sizin dediğinizi ben size Türkçe söyleyeyim de anlayın. Galiba siz mobilya dükkanları 1, konfeksiyon ve tuhafiye dükkanları 2, bir de sarraf dükkanları 3, onlarla nikahlanmayı istiyorsunuz diyene de bozulmayın ama dedim. Çünkü onsuz olmazlar sıraladınız. Hem ki orada envai türlü çeşit zaman zaman modeli, tipi ve şekli değişen her sene yenilenen malzemeler var. Siz de nikahınızı oraya kıyıverin. Anlamına gelmez mi bu yaptığınız dedim. Ne dersiniz? Mübalağalı mı olmuş? E ama mübalağasız olunca da çepeçevre kuşatamıyoruz ki örnekle karşıdakini ancak vazgeçirebiliyoruz galiba insanları. Ebu Hureyre'nin naklettiği bir sözü Tabarani'de görüyoruz, Mucemül Evsat'ta. Rudani'de de bulabilirsiniz 8230'da. Ebu Hureyre Efendimiz naklediyor. Buyuruyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem, çocuklarınızın size iyilik etmesinde onlara yardımcı olun. Böyle yardımcı olmayan kimse isteyerek çocukları kendisine asi edebilir. Mecmu'z Zevaid'de yer alan bu hadisi tekrar okuyorum. Çocuklarınızın size iyilik etmesinde onlara yardımcı olun. Böyle yardımcı olmayan kimse isteyerek çocukları kendisine asi edebilir. Kendi isteğiyle böylece. Nasıl yani dersiniz? Eğitimci olanlar, yani önce anne ve babalar, ama kardeşler, abiler, ablalar ya da birilerinin eğitiminden kendisini sorumlu hissedenler, öğretenler ve öğretmen durumunda olanlar, eğittikleri insanların yanlışlarını yüzlerine vurmak şeklinde bir eğitimden baştan kaçmalılar. Yani suçlu mu arıyorlar, suçu ortadan kaldırmaya mı çalışıyorlar? Buna önce karar versinler. Eğer suçlu arıyorlarsa, yakaladım, tamam suçlusun diye vursunlar, işlerini bitirsinler anında, karşıdakini yok etsinler, şahsiyetlerini bitirsinler muhataplarının. Ama öyle değil. Eğer eğitmek istiyorlarsa, yani onun yanlışını görüp ama düzeltmek, yok etmek, ortadan kaldırmak istiyorlarsa, çocuklarına, yani eğittiklerine yardımcı olsunlar. Öyle değil bak, galiba fark edemedin. Dur bak öyle değil. Herhalde hissedemedin ama bak bunu fark etseydin galiba tersini yapardın gibi pişmanlık payları versinler. Bakın Rabbimiz her şeyden müstağni, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah'ımız bizlerin yanlışlarını da yüzümüze vurmuyor. Eğer azabı hak ettiğimiz suçlarımızdan dolayı cezayı hemen verecek olsaydı çoktan işimiz bitirilirdi demiyor mu kitabında? Hatta iblis bile İsyan ettikten sonra Allah sormuyor mu ona? Kale ma mena'ake ella tescude iz emertük. Ben emrettim. Aslında bilmiyor mu hiçbir mazereti yok. Ama neydi engelin? Söyle pişman oluver. Hadi affet de vazgeçtim de Müslüman olmaya yol bul bakalım diye sanki ona bir çığır bir kapı açmıyor mu? İşte biz de eğittiğimiz insanlara yardımcı olalım. Değilse anlayışsızlığımızdan kaynaklanan İsyanlarına sanki biz yol açmış oluruz. Tirmizi'den bir hadis, Rudani'de de bulabilirsiniz. Ayşe annemiz aleyhissalatü vesselam'dan naklediyor. Der ki sallallahu aleyhi ve sellem, en iyiniz ailesine iyi davranandır. Ben içinizde ailesine en iyi davranan kişiyim. Arkadaşınız öldüğü zaman kusurlarını zikretmeyin. Bırakın kimse duymasın. Ailesine en iyi davranan kişi. Buraya kadar herkes anlıyor aslında en iyi davranmanın ne olduğunu peygamber tarif etmese de biz kendimiz bilsek dercesine. Olmaz öyle şey. En iyi davranmanın modelini de peygamberden almak zorundayız. Haftada bir gün ev işlerine bakmak mı? Yemek yapıp ikram etmek mi? Ama yemek bizim mantığımızda mı değil mi? Onu söylemiyor insanlar. Evet ev işlerine yardım etmek mi? Ama evde ne kadar eşya olsun, o eşyaların varlığı kimin dayatması ve diretmesiyle varlığını sürdürsün. Buna dokunmuyor insanlar. Öyle değil. Ailenin varlığını, biçimini, şeklini vahiy belirleyecek. Orada koca durumunda olan aileden sorumlu erkek evdekilere yardımcı olacak. Ama bana kalırsa önce evdekilerin, yani bir babaya göre, bir kocaya göre hanımı ve oğlu ve kızının yardıma muhtaç olan biricik, ilk hatta belki tek konusu onların cennete gitmesi, cehennemden uzaklaştırılması olacak. İşte bu konuda ailesine iyi davranacak insanlar. Aleyhissalatü vesselam öyle değil miydi? Peki yapıp ettikleri, görmeyip geri bıraktıkları hep onların cennet sebebi değil miydi zaten? Bir de arkadaşınız vefat ettiği zaman onun kusurlarını zikretmeyi bırakın diyor Aleyhissalatü vesselam. Borç almıştı, verirdi, vermezdi diyemiyorum. Kusurun demeyeceğiz ya. Siz öyle anlayın. Aman verdiği söze şöyle tutardı. Ya da şöyle bir baba idi ya da böyle bir anne durumundaydı. Vay komşularına şöyleydi, aman ticareti böyleydi. Kusurlarını söylemeyin. Ne faydası var? Kimi sakındırıyorsunuz? Bari iyiliklerinden birkaç şey söyleyin de hiç olmazsa onlar katmerlensin, katlansınlar da sevapları artsın da günahlarına kefaret olsun diye uğraşınız. Değilse nehyetti Peygamberimiz deyin ve kusurlarını anlatmayın. İyiliği yoksa onu da söylemeyin. Bırakın o da bildiği gibi yaşasın. Yani bildiği gibi yaşayacak olan sizin zikrettiğiniz insanlar. O ölüyü zikretmeyin de herkes kendi bildiğini, Kur'an ve sünnetten anladığını kendisi uygulasın. Ebu Davud ve Tirmizi'de yer alan bir hadis. Ebu Said rivayet ediyor. Allah'ın Resulü diyor ki, kimin üç kızı var ya da üç kız kardeşi varsa ya da iki kız kardeşi veya iki kızı varsa onlara güzelce bakıyor, çekiyor, eksiksiz terbiye edip onları yetiştiriyorsa, eğitiyorsa, sonra da onları sahiplerine iade ediyor, yani emanetleri sahibine veriyor, evlendiriyorsa cenneti hak eder. Var mı içinizde öyle olan iki kızı ya da iki kız kardeşi? Peki üç kızı ya da üç kız kardeşi ama benim dört kızım ya da dört kız kardeşim var diyenler isterlerse ikiye bölsünler. Aklıma şimdi geldi. Yani Allah'a nazlanma makamında olduğumuzu zannederek söylüyorum. Allah affetsin yanlışlarımızı. Birinin üç, dört kızı varsa veya birinin dört kız kardeşi varsa iki kızını bir kabul etsin. Onları güzelce eğitsin, güzelce terbiyelerini versin, onları hoş bir biçimde Müslümanca yetiştirsin, sonra da vakti gelince emaneti sahiplerine versin yani evlendirsin. Her iki kız için bir cennet, öteki iki kız için de bir cennet, Allah onlara iki cennet versin. Peki bu tabir var mı? Bakın Rahman suresine, sanırım karşınıza çıkacak. İki cennet de verir Allah. Hatta daha çok cennetler sözünün olduğunu da biliyorsunuz. Cennat kelimesi Kur'an'da sıkça karşımıza çıkan bir ödül anlamına gelecektir. Allah çok cennet versin size, bize. İbn Abbas'tan Ebu Davud naklediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Kimin kız çocuğu olup da onu diri diri toprağa gömmez, ona ihanet etmez, erkek çocuğunu ona tercih etmezse Allah onu mutlaka cennete koysun. Kız çocuğu var, diri diri toprağa gömmeyecek. Aa, nasıl şey? İnsanlar bugün kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlar mı diyorsunuz? Topraktan edinilmiş bir şeylere gömenler görür gibi oluyorum. Mesela tezgahın arkasında el pençe divan, babasına, kocasına, kardeşine, arkadaşına öyle hizmet ettiği görülmez bir tavır içinde nice tezgahtar, kız ve erkek çocuklar bilirim, sanki oraya gömülmüş gibi zannediyorum veya bana öyle geliyor. Toplum bataklığına gömülmüş olanları burada neredeyse zikretmeye sanki çekiniyor, utanıyorum. Hani ekrana gömülenler, piyasaya gömülenler ya da kamera karşısında gömülme merasimleri düzenlenenler olur mu dersiniz? Olur mu? Olur. Peki ama emperyalist ve materyalist bir mantık adına bir sosyal olgu içine gömülenler mi bunlar? Pek o kadar cesaretim yok. Ama kimi kız çocuklarının Allah'ın istemediği yerde yaşamaya mahkum edilmeleri, kimi erkek çocuklarının aynı şekilde Allah'ın istemediği bir hayat programının içine gömülmeleri, yani sizin dünyanızda hiç görülmeyen şeyler mi? Allah için söyleyin, peki buna gömülme demeyeceksiniz de ne diyeceksiniz? O eskiden olurmuş, tabii kurtulmanın ana programı değil mi? Eskidenmiş efendim, kız çocukları diri diri toprağa gömülürmüş, kum yığınları arasında çocuğun baba diye feryatları babanın kulağındaki son çınlamalarmış. Evet bunları biliyoruz ama ne dersiniz, Kur'an bunu neden anlatıyor dersiniz? Yani şimdi kıyamete kadar dönemde sadece öyle bir suç mu ya da ona benzer suçlar da hatırlatılmış olmayacak mı bize? Söyleyin, kendi çocuğunuzu nereye gömmüştünüz? Yani onsuz olmazlar duvarları ördüğünüz çocuğunuz, onun içinde ne yaptığını bilmez bir manada, nereye gittiğini anlamaz bir biçimde, ne halde olduğunu anlamadığınız bir hayatı yaşarken, gömülüp giden, içten içe sessiz, size bile duyurmaya cesareti olmayan bir biçimde bağırmıyor mu? Baba, beni nereye bıraktın gidiyorsun diye. Ama diyemiyorlar bile. Dünkü çocuklar özgür ve bağırıyorlarmış. Bugünkü çocuklar böyle bir şeyin kendileri adına eksiklik, babaları adına utanç vesilesi olduğunu baştan kabul ettiklerinden dolayı hayır ben oraya gitmek zorundayım ölümüne de olsa, biliyorum kahroluyorum ama helakine de olsa ben böyle bir hayatı yaşamak zorundayım ama başka çarem yok, neye mal olursa olsun demiyorlar mı? Ben hadisi bir kere daha okuyayım. Kimin kız çocuğu olup da onu diri diri toprağa gömmez, ona ihanet etmez, erkek çocuğunu ona tercih etmezse Allah onu mutlaka cennetine koysun. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.